Ayrım 30.
Yaşam, tin, ruh ve birey kavramlarını genellikle birbirinin yerine kullanır. Onun bilimi daha önce söz edildiği gibi tinsel antropolojidir. Doğanın açıklanabileceğine ama tinin anlaşılması gerektiğine inanması bundandır. Dilthey bize yaşamın ancak içeriden ve dünyada, tarihin de tanımlayıcı ve çözümlemeci psikoloji ile anlaşılabileceğini söyler. İnsan yaşamı her şeyden önce sonsuz bir sürekliliktir. Kendisini kuşatan dünya ile karşılıklı ilişki içindeki insanın canlı bir bütünlüğüdür. Ama eğer gerçek felsefe yalnızca tarihsel gerçeklik içinde keşfedilebilecekse, tarih de ancak insanın içinde yaşadığı kendi yaşamıyla anlaşılabilir. Dilthey felsefesinin iki önemli yüzü, bütünsel ve özerk olmasıdır. Yani onun felsefesi, Ortega Gasset'in daha çok pantonimi ve otonomi adını vermeyi yeğleyeceği insan uğraşıyla hareket eder ya da evrensellik ve evrensel geçerlilikten esinlenir. Dilthey'in yöntemleri kendini keşif ya da ben bilgisi ve öteki yaşamlarla tarihin yorumlanmasıdır. Onun bir kültür bilimi olarak tarih kavramı, tarih bilimi olarak görülmüş insan yaşamının psikolojik araştırmasıyla sarmalanmaktadır. Bir defasında İspanya'da Toledo'da verilen bir ziyafette cüsseli bir İtalyan rahibin iştah kabartan üstünden türlü yemeklerin taştığı muhteşem masada otururken "Contorno, garnitür ile gençler uğraşsın, biz olgun insanlar ortadakilere yoğunlaşacağız" dediğini duymuştum. Ve ordövlere, salatalara ve öteki sebzelere hiç yüz vermeden doymak bilmez iştahıyla Ala Toledo doldurulmuş kekliklere ve Aranjuez'in güllü kuş konmazına saldırdı. Ve böylece biz de Contorno'yu atlayıp dilteci ziyafette yalnızca ana yemekleri seçip psikoloji ve tarih yiyoruz. Yaşam ve tarih. Bu iki bilimle Dilthey insan aklının misyonunu tamamlayabildi. Ona göre bu dünyanın tarihsel, değişen ve görece kimliğini çıkartmaktı. Bunu gerçekliğin yalnızca bir aynası olan metafizikle yapmadı. İnsanın bilincinde ve bilinçaltında taşıdığı canlı malzemeyi kullanarak yaptı. Bu malzeme yalnızca kendini keşfetmekle, iç gözlemle ve çözümleyici ruh bilimle su yüzüne çıkarılabilir. Dilthey'in çabası işte bu yoldaydı ve düşünceleri de bu yönde oldu. Yaşam öyküsel tıp ve Dilthey. Tıp alanında Dilthey kadar ilgi çeken filozof sayısı çok az olmuştur. Bu Alman filozofun yapıtları biz hekimler için önemlidir. Çünkü bize insan yazgısını araştırma yolunda yeni bir yöntem sunarak insan hastalıklarını anlamada yeni bir yaklaşım bulmamıza yardımcı olmuştur. Bu yüzden Dilthey çağdaş yaşam öyküsel tıbbı müjdecisi olmuş ama aynı Molichire'nin karakterinin bilmeden nesir konuşması gibi kendisi bundan haberdar olamamıştı. Yaşam öyküsel tıp derken psikiyatri hatta psikosomatik tıbbı kastetmiyorum. Somatik tıbbın tamamından söz ediyorum ki sağlıklı ve hasta insanı anlamayı konu edinerek dilteyici anlamda gittikçe antropolojik bütüne yönelmektedir. Dilthey hakkında birçok çalışma var ama ben yalnızca ikisi üstünde duracağım. İspanyol tıp tarihçisi Pedro Lain Entralgo, Richard ve Dilthey'in tarih yazımı yöntemlerine olan etkileri üstüne kapsamlı ve doğru bir çalışma yazmıştır. Bu yöntemler bizim bugünkü doğru klinik vaka tarihleriyle ve tıbbi araştırmalar yoluyla hastanın yaşam öyküsünü anlama görüşümüzün başlangıcını oluşturmuşlardır. Siebeck ve von Weizsäcker gibi antropolojik yönelimli hekimlere öncülük eden Dilthey, 1911'de ölümünden kısa süre önce her türlü yaşam tanımlanabilir, önemli ve güçlü olan da, sıradan olan da, olağanüstü olan da demişti. Kriminoloji, suçlunun yaşamını kaydeder. Psikopatoloji, anormal insanınkini. İnsani olan her şey varoluşumuzun sonsuz olanaklarından birine ilişkin bir belge oluşturmaktadır. Oysa daha 1946'da Carl Jaspers genel psikopatolojisinde hastaların geçmiş yaşamıyla yalnızca psikiyatrların uğraştığını yazmaktaydı. Laine Entralgo, patolojik fizyolojinin bu yüzyılın başlarında çoktan doruğa ulaştığını, bunu yaratanların da patolojiyi yeni koşullar altında fizyoloji, laboratuvarı, bütün tıbbın hakemi olarak gören Johannes Müller ve Claude Bernard'ın müritleri olduğunu söyleyerek Jaspers'a yanıt verir. Kimi hekimler hastanın ayrıntılı klinik vaka tarihini çıkarmayı zaman kaybı görüp yerinmişlerdi. Sonraları bu anlayışa Dilthey'den miras kalan bir kavramla insanın değiştiği, tarihsel bir varlık olduğu görüşüyle karşı çıkılacaktır. Bu kavram sonunda laboratuvar verilerini ve nesnel klinik incelemeleri hastanın hastalığını açıklayan ve sergileyen geniş klinik vaka tarihinin yaşam öyküsel çerçevesi içinde birleştiren günümüz yaşam öyküsel tıbbının kaynağı olmuştur. Luis Martin Santos'un hayranlık uyandıran tek yazımı Dilthey, Jaspers ve ruhsal hastayı anlamak. Jaspers'ın düşüncelerine ve bu düşünceler sayesinde oluşmuş çağdaş psikopatolojide hastanın psikolojik olarak anlaşılması görüşüne Dilthey'in düşüncelerinin etkisini çok güzel sergilemektedir. Yaşamın keşfi der Martin Santos, Dilthey'in büyük düşünsel başarısı ve onun ayrıcalıklı görünen sisteminin temel eksenidir. Çünkü Dilthey'e göre insanın ruhsal yaşamı ve ruhsal yaşamın temel tarihsel bağıntıları yaşamın iki güce referansıdır. Gerçekten Dilthey'in kendisi de yaşam, çevre koşulları içindeki insanların karşılıklı ilişkilerinin dokusudur ve bu doku zaman ve uzama bağlıdır demektedir. Dilthey'in bireysel ve toplumsal psikolojinin ayrılmazlığı anlayışı Carl Jaspers tarafından geliştirilmiştir. Jaspers'ın bu kavramın çağdaş psikopatolojiye girmesinde büyük katkısı olmuştur. Jaspers da deneysel psikolojiyi doğa bilimi olarak görürken psikolojiyi kültürel bilim olarak kabul eder. Dilthey'in kavramlarından yararlanan öteki kişi, Dilthey'in özel öğrencilerinden olan ve ünlü 6 tip insan tipolojisini geliştiren Spranger'dir. Freud ve Jung'la Gestalt psikolojisinin gelişimi de Dilthey'e borçludur. Bana göre Dilthey'in yaptığı en zengin yaşam tanımı, hem hekim hem insan olarak üstünde düşünmemiz gereken tanım, bir saniyede yaşamın anatomisini gizleyen büyülü perdeyi kaldırdığı ve bize göz atma olanağı sağladığı tanımdır. Aynı bir odağın şalını sallayıp güzelliğine ancak kaçamak bir bakış atma fırsatı vermesi gibi. Bu hem bilmece hem de düşüncemizi can alıcı sorunun özüne yönelten pusuladır. Yaşam, şans, kader ve karakterin gizemli bileşimidir. Dilthey ve şairler. Dilthey'in yaşamına değin genel sözlerimi, onun edebiyatı ve güzel sanatları seven ve felsefe araştırmalarında malzeme olarak insan düşüncesinin sanatsal örneklerini bir beyit, roman, resim, senfoni kullanmaktan hoşlanan ender filozoflardan biri olduğunu anımsatarak bitireceğim. Dilthey'e göre tarih insan yaşamı olduğundan ve tarih dünyası bireysel yaşam deneyimlerinden oluştuğundan bu tür deneyimler tarih dokusunun örüldüğü renkli ipliklerdendir. Bazı çiçeklerin güneş ışığına dönmesi gibi Dilthey'in germen ruhu da İngiliz yazarlara dönüktü. Shakespeare, Dickens, Carlyle. Dilthey ayrıca İnsanın kendini keşfetmesine yönelik büyük belgelere de hayrandı. Augustinus, Rousseau, Goethe ve Pascal'ın öz yaşam öyküleri bunlardandı. Öz yaşam öyküsü diyor Dilthey, yaşamı anlamıyla yüzleştiğimiz en değerli ve en öğretici biçimdir. Filozof 44 yaşındayken ustalık yapıtını yayımlamadan 6 yıl önce Dixon'ın yaratıcılık sürecini çözümleyen bir yazı hazırlamıştı. Dixon'ın sağlıklı bir düşünme yetisi ve bir bedeni olan sanatçı tipi olarak görüyordu. Elbette çağdaş tıp yazarları onun düşüncelerini bütünüyle paylaşmıyorlar. Londra'da birkaç yıl önce Lord Russell Brain, Dixon'ın sanatoryumları, hapishaneleri ve bir kez Paris'te yaptığı gibi morgları gezmekten marazi bir zevk alan Birleşik Devletler'deki öykülerinde acı ve suç sahneleri canlandırmaktan hoşlanan ve sonuçta insan yaşamının trajik tabakalarına derinliğine dalıp araştırma tutkusuyla ruhsal olarak zehirlenen patolojik bir kişilik olduğunu savunan saygın bir yazı yayımladı. Dilthey'in Dixon üstüne olan çalışması Adolf Zeh tarafından oldukça iyi bir biçimde çözümlenmiştir. Burada Dilthey, yaratıcı dehanın doğasının, deneyimlerinin geniş ve farklı yapısından ve bunlara sahip olmak, bunları korumak ve yeniden üretmek yeteneğinden geldiğini söyler. Bunu ancak Akdeniz sabahının saflık, tazelik ve parlaklığına sahip bir dahi ya da bir çocuk yapabilir. Çünkü Dilthey'e göre sevdiği yazarların her sözcüğü gerçeği dehalarının büyüleyici merceğiyle büyüten büyülü aynalardır. Aynı bugün bizim için görünmez virüsleri gösteren elektron mikroskopları gibi. Dixon'ın dehası gerçekliği bazı noktalarda abartması ve bazı noktalarda küçük göstermesiyle renkleri, ışıkları ve sesleri daha yoğunlaştırmaktadır. Goethe, Cervantes, Biron ve Dixon gibi dinamik yazarların yaşam öykülerinin araştırılması, onların çok güçlü duyu organları ve imgelerinin karşı konulmaz yaratıcı dürtüsüne sahip olduklarını ve içsel süreçlerinin bize tekrar tekrar rüya ve deliliği anımsattığını ortaya koyar. Dilthey bütün sanatlarda, bu ister Afrika idolları, Eskimo süslemeleri olsun, ister Shakespeare'in şiirleri, Michelangelo'nun yontuları, Raphael'in resimleri olsun, isterse de Goethe'nin oyunları olsun, sanatsal imgelemle yoğunlaştırılmış ve abartılmış gerçekliğin portresini çıkarmakta ve yazınsal dehayla daha yüksek yüzeylere çıkarmakta ortak bir yön olduğunu düşünür. Dilthey'e göre Dixon'ın yaptığı da budur. Eşsiz yazarlığında Dixon, avukat katipliği, meclis zabıtlığı yapmaktan, hapishane ve sanatoryumları dolaşmaktan, kazandığı deneylerin ve hoş sohbet olmanın yararını görmüştür. Dixon, acımasız, sefalet dolu çocukluk ve gençlik günlerinden kaçıp imgelem dünyasına sığınmış olabilir. Kitaplarını gazete ve dergilerde tefrika olarak yayımlama zorunluluğu her bölümde okuyucuların ilgisini çekmesini gerektirdiğinden biçimi ve yaratıcı yeteneği dünyanın ve insanlığın gerçeklerini abartma yönünde gelişmiş olabilir. Bence bu çok önemli bir açıklama. Meslekten eleştirmenler bir roman veya filmin karakterleri hakkında sık sık yaşamda görülmez derler. Ben de Allah aşkına yaşamda görülmeyecek karakterler yaratmayacaklarsa büyük edebiyatçıların işlevi nedir diye soruyorum. Don Quixote'dan Bay Pickwick'e, Karamazovlardan Camille Gauthier'e kadar bütün büyük edebiyat kahramanları daima gerçek kişilerden abartılıdır. Sanatın misyonu yaşamı taklit etmek değil, ondan ileride olmaktır. Dahası eğer Don Quixote bize çok abartılı geliyorsa, bunun nedeni bizim ona doğrudan bakmaya yetecek kadar uzun olmamamız olabilir. Gerçek yaşamda, tarihte, Lesit gibi gerçek karakterler gerçekten de efsane onları büyütmeden önce zamanlarının insanların gözlerinde büyüktüler. Gerçek yaşamda Lesit bütün çağdaşlarından daha büyük biriydi. Yaratıcı edebiyat büyük karakterleri ele aldığında onları abartıyor gibi görünse de gerçekte yalnızca tarihi taklit ediyordur. Dilthey ruhsal erdemin insan yaşamının kendisini anlamasıyla kazanıldığı ve bunun bilim adamının değil eserlerinde insanı ve koşullarını evrenselleştiren şairin görevi olduğunu düşünür. Dilthey'e göre kendisinin normları ve ülkülerle kurduğu insan yaşamının en dahice portresi insanlığın peygamberleri olan şairler tarafından çizilir. Bu düşüncede elmasın kenarına vuran güneş ışığıyla karanlıkta parlaması gibi görünen William Dilthey'in küçük yeşil gözlü şişman adamın ışıltılı ruhudur. Pragmatizm ve görüngü bilim. 19. yüzyılın ilk 10 yıllarında yeni İngiltere düşünsel ve kültürel alanlarda öne çıkmaya başladı. Bilimsel ilerleme, kazanılan bağımsızlık ve elde edilen refah dalgasıyla taşınan Püriten gelenek, basit yaşamın ve yüce düşüncenin bayrağı oldu. Boston, Amerika'nın Atinası ve Harvard Koleji hızlı ve yüreklendirici adımlar attı. Öğrenme tutkusu emekçi sınıflara bile yayılan halka ait bir nitelik durumuna geldi. Tekstil çarkları dönerken ve uzayan demiryolu ağları Kuzeydoğu devletlerini birbirine bağlarken kütüphaneler ve sanat galerileri kuruluyor, İngiliz zevkinin standartları izleniyordu. İşçi sınıfı jeoloji ve Shakespeare, zooloji ve Milton üstüne dersleri dinliyordu. 1826'da başlayan lisyum sistemi ile en küçük kasabada bile düzinelerle kursa katılmak olanağı vardı. Birkaç denizci aralarında yarım düzine dil konuşuyor, tarlalarda çiftçiler flüt çalıyor, Coleridge ve Carlyle okuyorlardı. Elihu Burritt, Massachusetts, Worcester'ın alim demircisi bir yandan ocağında çalışırken bir yandan Yunanca okuyor ve Longfellow'u Sanskritçe'ye çeviriyordu. Charles Dixon, Love'ın fabrika kızlarına hayran kalmıştı. Mütevazi ücretleriyle piyano satın alıyorlar, İngiliz dergilerine abone oluyorlar ve dünya çapında dağıtılan Lowell Offering kendi deneme ve şiirlerini yayımlıyorlardı. Birçok duyarlı genç kölelikten, denizcilerin acımasız davranışlarından ve tekstil çarklarındaki kötü koşullardan etkilenmeden 1830'larda Avrupa'nın romantik devrimi yeni İngiltere kıyılarına geldiğinde köktenci ve yarı mistik olmuştu. Romantizmin Püriten ahlakı üstündeki etkileri aşkıncılık adı verilen edebiyat ve felsefe okulunun doğmasına yol açtı. Aşkıncılar Kulübü adı verilen hareketin üyeleri 1836'dan başlayarak Boston ve Concord'da toplanmaya başladılar. Bunlar çoğunlukla dinin gittikçe gevşeklik ve yalıtılmışlık içine girdiğini düşünen ve Avrupa'daki entelektüel ve duygusal canlılıktan etkilenen Üniteryen muhaliflerdi. Deneycilik ve materyalizme karşı çıkan idealist bir akım olan aşkıncılık, bireydeki mistik inanç ile doğanın uyumunu birleştiriyor, doğal deneyimlerin sınırları ötesinde varlık biçimleri ve varoluş ilkelerine inanıyorlardı. Concord bilgesi. Grubun kurucularından biri Ralph Waldo Emerson'du. Denemeci ve şair ve gününün en itibarlı düşünürü. Boston'da doğan ve Harvard'da öğrenim gören Emerson, 1829'da Unitarian Kilisesi'nde vaizliğe başladı. Tatlı dili dinleyici sayısını çoğalttı ve vaazlarında Hristiyanlığın tarihten gelen ve kutsal kitaptan kaynaklanan yönlerini eleştirip, ruhsal anlamda kendine güvene dayanan kişisel girişimci öğretisini yaymaya başlayınca, diyakozlar onun dine karşı saygısız olduğunu düşünmeye başladılar. Emerson, kendi vahyini aramak ve neşe biliminin profesörü olmak için istifa etti. Emerson Avrupa'ya geziye çıkıp Wordsworth ve Charlie ile sohbetlerde bulundu. Ders verip yazmak için Concord'da döndü. Materyalist felsefe ya da evren hakkındaki Newtoncu kuramlarla bir ilgisi yoktu. 1836'da yayımladığı Doğa adlı eserinde doğayı insanın hizmetine sokan bir felsefe savunuyor, bireysel özgürlük ve evrensel hoşgörü istiyor ve insanın kendi yeterli yaratıcılığının onu çevresinin kurbanı değil efendisi yaptığı konusunda gittikçe yükselen tonda konuşuyordu. Ortodokslar ve gelenekçiler bu aşkın düşünceleri reddettiler ama gençler için Emerson'un pratik ahlakı Amerika'nın iyimser havasına çok iyi uyuyordu ve onun gelenekleri yıkıcı bireyciliği en iyi yankısını ve karizmatik uygulayıcısını yakın dostu Henry David Thoreau'da buldu. Doğacı, ticaretin koşuşturmacı dünyasına dikkatli bir bakış. Thoreau'nun insanın makineleşmesi ve bireyselliğini yitirmesi tehlikesi içinde olduğunu anlaması yetti. Thoreau İnsanların çoğunun materyalizmin tinsel dünyalarına da egemen olmasına izin verdikleri için oldukça umutsuz yaşam sürdükleri uyarısında bulunuyordu. Yaşam ve çalışmasını birleştirmek için şair olmaya, maddi gereksinimlerini en aza indirmeye ve düşünce bahçesini geliştirmeye karar verdi. Yöneldiği gerçek bahçede Walden havuzunun kıyısında Concord yakınındaydı. 24 ay boyunca kendi eliyle ve ödünç aldığı baltayla yaptığı kulübede yaşadı ve tatlı yalnızlığı ruhunun çok erkenden gereksindiğini buldu. 1854'te yayımlanan Walden'i doğanın güzelliğini yüceltiyordu. İnsanın kendisinden daha önemli hiçbir şey olamayacağını savunuyordu. Kamu tanrıcı bir düşünce içindeydi ve bütün din kitaplarının insanlığın yazıları olarak bir arada basılmasını önermekteydi. Thoreau'nun insan ve doğa sevgisi onu derin düşüncelere yöneltse de mizacı ona eylemi itiyordu. Haksız bulduğu bir vergiyi ödemektense hapis yatmayı yeğledi ve etkileyici denemesi sivil itaatsizlik. Toplumsal kurumlaşmanın yanlışlığına inanan bir insanın pasif direnişle ona karşı çıkması gerektiğini öne sürüyordu. Zorla çalıştırmaya karşı seçkin yazılar yazdı ve kaçak kölelere yardımcı olan yeraltı hareketine katıldı. İç savaştan önceki 20 yıl yeni Amerikan olgunluğunu yaratacak görkemli bir kitaplar ve düşünceler sunar. 1840 ile 1860 arasında Hawthorne, Cooper, Manville ve Whitman'ın başyapıtları yayımlandı. Hudson, Irmağı Okulu ressamları dingil, pastoral resimler yapıyor, kayalık sahillerin parıltılı renklerini ve denizin koyu mavisini resmediyorlardı. Thomas Cole, Büyülü Irmağı ve Kaskil Dağı'nı tuvale geçirdi ve ünlü alegorik beşlisi İmparatorluk Yolu'nu yaptı. Aşkıncılık felsefesi kitlelere hitap etmiyordu. Batıya savrulan öncü için bu felsefe adaleye güvenen Amerikan yaşamını tatmin etmiyordu. Darwin ve Spencer'ın etkili evrim öğretilerindeki kararlılık onda yoktu. Bir kıtayı fethetmenin maddi sorunları, geçerliliği, işlerlik ilkeleriyle sınanacak maddeci bir öğreti gerektirmekteydi. Ve bu anlayıştan pragmatizm tek yerli Amerikan felsefesi doğdu. Mantıkçı Charles Sanders Peirce, çocukken tanınmış bir matematikçi olan babası, ona bütün gece süren ve hızla oynanan çifte aptal oyunları oynayarak yoğunlaşma sanatını öğretmişti. 1859'da Harvard'dan mezun olduktan sonra Peirce, Birleşik Devletler Sahil ve Geodezi Araştırmaları Kurumu'na girdi ve 30 yıl araştırmacı bilim adamı olarak burada çalıştı. Matematiksel mantığın öncüsü ve bilimsel araştırmada mantığın öğrencisi olarak öğretmeye çok hevesliydi. Ama kendine has bir züppe, huzursuz, gelenekleri küçümseyen ve görünümüne önem vermeyen biri olduğundan sürekli bir akademik görevi olmadı. Kısa süre Harvard'da 1879'dan 1884'e kadar John Hopkins'te ders verdi ve buradan aniden ve gizemli biçimde atıldı. Kant'ın saf aklın eleştirisi, Peirce'ın psikolojik ve biyolojik bilginin artmasının sonuçta kaçınılmaz olarak epistemolojiyi köken, süreç ve bilginin değeri çalışmalarına dönüştüreceğine inanmasına yol açmıştı. Düşüncenin bütün işlevinin alışkı ve eylem üretmeye yönelik bir adım olduğunu düşünüyordu ve yeni bir yaklaşımla metafizik engellerin kaldırılması gerektiği sonucuna varmıştı.